Ayrım 46, sayfa 437. Bilge, o zaman tam iyileşmemişti dedi. Kesin değildi iyileşeceği. Seni umutlandırıp sonra da yıkmak istemedi eti. Söz vermiştim. Sen sorana kadar söylemeyeceğimi. Ona kalsa iyileşmesi garanti olmadan sen sorsan da istemedi söylememi. Ama ben sorarsan asla yalan söyleyemeyeceğimi söyledim. O zaman benden rica etti. Senin iyiliğin için. Benim iyiliğin için diye düşündü Can. Defalarca manipüle edilmişti sözde iyiliği için. Etinin avucunun içinde daima ondan bir adım. Adımlarca gerideydi. Sürekli dönen bir çarkın içindeydi. Ve eti o çarkın kendisiydi. Dişlerini sıktı. Bağırmak, salak mısın sen diye haykırmak istedi. Ama sakin, kuru bir sesle. Benden sakladığın başka bir şey var mı dedi. Bilge'nin suçluluk duygusuyla titreyen samimi sesi, asla sana zarar verecek bir şey yapmadım. Sevinmen lazım. Kızgın mısın? Diye sorguladı. Sanki Can'a rolüne geri dönmesi gerektiğini hatırlatırcasına. Can, tamam canım. Sadece şoktayım. Çok rahatladım. İçimde bir yaraydı. Keşke daha önce bilseydim. Rahatlamama yararı olurdu dediğinde. Ama hiç sormadın diye sanki hissettiği suçlulukla azıcık iğneledi Bilge ve Can. Lütfen bana söyleyene kadar eti bilmesin bildiğimi. Ben kendim söylemek istiyorum. Konuşuruz sonra dedi. Bilge söz verdi. Ama kapatmadı telefonu. Bir şey var diye mırıldandı. Evet dedi Can. Daha ne olabilirdi ki? Hitler de mi hayattaydı? Salı ve perşembeleri kitap kulübüne gitmiyorum dedi Bilge. Şimşekler çaktı Can'ın kafasının içinde ama sakince. Etiği mi görüyorsun diye sordu. Bilge evet dedi. Ne terslik var ki bunda dercesine bir evetti. Can hemen sempatikleşti. Önemli değil hayatım. Etinin iyi olması benim için bir mucize dedi. Bilge bir daha hiçbir konuda yalan söylemeyeceğine dair tutamayacağı sözleri sıraladı. Telefonu kapattığında Can'ın kendine gelmesi birkaç saniye sürdü. Hala dişlerini sıkıyordu. Burnundan aldığı derin nefes yine burnundan veriyordu. Bağırmak istedi ama yine derin bir nefesle susturdu kendini. Ne kadar zamandır eti yoktu. Yakın geçmişinin bir kısmını bulanıktı. Duru'nun gidişinden sonraki bölümde sanki o buhranın içinde kaybolmuştu eti ve Can'ın fantezilerine yakışacak kadar mucizevi bir incelikle hayatından çıkıp gitmişti. Ama bu sadece bir fanteziydi. Hayatının gardiyanından kolay kurtulmuyordu insan. Eti yaşıyordu. Ama daha da önemlisi buradaydı. Can'ın mahreminde yine. Sabah buraya gelirken sahip olduğu motivasyon resmen bir dirence dönüştü şimdi. Hafif midesi bulanıyordu. İçinde yükselmek için tetikteki öfkesi sanki sıktığı dişlerinin hemen gerisinde beklemekteydi. Kalkıp gitmeyi düşündü. Eti'yi bir daha görmese ne farkı vardı ki ölmesinden. Ama gitmeyecekti. Onu aklından çıkardığı bu sürede o sinsi yılan gibi buraya kadar gelmişti. Artık koltuğa geçti. Onu bekleyecekti. 18. Eti, Can. 15 kat daha ağır bir yer çekiminin olduğu, her nefesin ciğerleri yakan etkisiyle insanı nefes nefes kavurduğu, açlık hissiyle yenen şeylerin sindirim sistemini tıraşlayıp vücuttan parçalar götürürcesine zorla çıktığı ve bedeni taşımak için var olan kemiklerin eklemlere uyguladığı basıncın acısının her adımında hissettiği bir gezegenden nihayet çıkmıştı eti ve bu son seanstan sonra cennet tanımına sığacak bir hissin gerçekliğine gelmişti. Anahtarını oto yıkamadan aldı. Sakince arabasına bindi. Aracı çalıştırdı. Emniyet kemerini taktı. Vitesi geri takıp çıkmak için arkasına döndüğünde uzandı koltuktan. O an doğruldu Can. Eti sıçradı. Bastığı ani frenin etkisiyle araba da sarsılarak durdu. Can dümdüz bir ifadeyle gözlerini Eti'ye dikip ''Neden söylemedin bana?'' dedi. Eti yaşadığı paniği atlatmak için derin bir nefes alıp ''Allah kahretsin Can!'' dedi. Kalbi göğüs kafesinden fırlamak üzereydi. Can sakince bekledi Eti'nin yatışmasını. 20-30 saniye sonra arkaya döndü Eti. ''Ne işin var burada?'' dedi. Can sanki vücudundan hayat çekilmiş kıpırtısız bir ifadeyle ''Kadınları anlamadıklarını sanıyordum.'' dedi. Eti ''Bu yüzden mi aklına gelmedi mi?'' hayatımı kurtarmak diye karşılık verdi. ifadesi sertti. Can, nasıl iyileştin diye sordu. Cidden merak ediyordu. Eti önce cevap verecekti ama sonra vazgeçti. Ne önemi vardı? Yaşadığı hastalığın nedenlerini, parazitlerin etkisini ona anlatmasının umursamıyordu. Resmen öldüğünü sanmıştı. Rahatlamış olmalıydı. Ne zamandır nedenlerle ilgileniyorsun Umut? Dedi kendi bölgesinin onunkini tamamen kapsamını değiştirerek. Can koltuğa yasladığı kafasını kaldırdı. Boşalmış ifadesi minim minim doldu. Gözleri tehdit eden, baktığı kişiye dikkatli olmasına haykıran o bakış geldi. Umut öldü, unuttun galiba. Sen hazırlamıştın ölüm raporunu dedi. Eti önüne döndü. Geriye bakmaktan boynu ağrımıştı. Dikiz aynasının merkezine, onun suratına bakıp tane tane kelimeleri ekledi. Ben de öyle sanmıştım ama hayır, ölmedi. Şekil değiştirdi. Olmak zorunda kaldığı o iğrenç halden sıyrılıp kendini yeniden var edeceğini düşünmüştüm. Naiflikle bir hak verilse, bir şans, biri inansa, desteklese farklı olacağını düşünmüştüm. Tam tersi, olduğu şeyde ustalaştı, iyice karardı, koyulaştı. Kendini hayatın merkezine koyduğu o ruh halinin içinde, narsizmin doruklarında, etrafındaki her şeyin kendisinden kaynaklandığını ya da kendisine vardığını hesaplayan çekilmez bir hal aldı. Can dişlerini sıkmaya başlamıştı. Yıllardır boyunduruğu altında hissettiği eti şimdi içi dikenli taşmasının ipini çekiyordu ve dilediği gibi çekiştirebileceğini sanıyordu. Ne istiyorsun diye diklendi. Emniyet kemerini açtı eti ve sakince geri döndü. Dikkatle baktı onun suratına ve ''Sen ne istiyorsun Umut? Arabana binip pusuya yatan ben değilim. Neden buradasın?'' dedi. Can sıktığı dişlerin arasından ''Nasıl buldun burayı?'' diye hırladı. Eti tane tane yineledi. ''Ne istiyorsun?'' bakışında en ufak bir sevgi yoktu artık. Can maskesini tamamen indirdi. ''Hayatımdan çıkmanı istiyorum.'' dedi. Eti ''Hayatın sandığın o hayali ben verdim sana. Anladığın hayatlara rağmen bir şansın oldu. Can'ın o çatıdan düştüğüne inandığımı mı sanıyorsun? Ne kadar hasta olduğunu seni akıl hastanesine tıktıklarında görmemiştim. Ama şimdi ne kadar olsa o kadar ortadasın ki etrafındaki herkesin hayatı senin için bir oyun aracı. Zekasıyla hastalığını kamufle etmiş bir hastasın sen dedi. Çok sakindi. Acıma duygusuyla beslediği, etrafına acı veren lanetli bir şeye dönüşmüş bu hali tiksintili vericiydi. Yıllarca kendini kandırmıştı. Onun zekasını düşünüp onu toplumu kazandıracağını söylemişti kendine ve bu mahlukat toplumları yok edecek bencilliği, sevgisizliği ve saygısızlığı artık etinin kendini kandıramayacağı kadar karanlık, umursamazlıktan gelemeyeceği kadar tehlikeli karşısında durmaktaydı şimdi. Dengede olmak her şeyi ne kadar da çıplaklaştırmıştı. Can hesaplamadan vurabileceği en derin darbeyi isabet alıp altımda inleyip sana atacanı vermem için bana yalvarırken nasıl da seviyordun beni dedi. Sonra öne doğru yaklaştı. Bir DNA testine bakar hayatını alt üst etmem. Tek bir hamlede atacanın babasının kim olduğunu gösteririm. Oğlum o benim. Bana bulaşırsan kolay kurtulanacağını mı sanıyorsun? Ve düşün eti, benden öncesini düşün. Annesinin nasıl da kendi öz babasının tecavüzüyle hamile kaldığını, o sapık ilişkiden doğan çocuğun nasıl da delirdiğini, o çocuğa annelik yapmak yerine doktorluğunu kullanıp zavallı Can Manay'ı nasıl da hastaneye kapattığını bilse Atacan, anne der mi sana dedi. Etinin gözlerinde fırtınalar yükseldi. Denizden sularını alıp dağlara çarpan hortumlar gibi kabardılar. Can'ın kelimelerinin kendisinde yarattığı etkisinden değil, ihmal edilmiş, sevilmemiş, her bakıldığında tiksinti hissettirmiş. Sonunda bir çatıdan ittirilip kimliği çalınacak kadar lanetlenmiş gerçek, Can Manay'a yapılan haksızlıktan da etinin gözlerinde belinen fırtına. Can, yükselen ve aniden dinen o bakışın kaynağını bilemedi. Sadece çok net fark etti. Eti dengedeydi. Gözlerinin içinde, suratında dokunulmaz olduğunu bağıran o ifade görülüyordu. Hastalığından önce de zaten hep dengede değil miydi? Kronikleşen hastalığı durumu biraz eşitlemişti ve eti hastayken canın dengeyi keşfetmesi onu öne geçirmişti. Ama şimdi hastalığı gitmiş, üzerine de denge merkezini keşfetmişti eti. Eşitlik tamamen bitmişti. Can hafifçe öne doğru geldi. Eti'ye mırıldanıp af dileyecekti. Ama sustu. Eti'nin bakışı onu susturdu. Hayatında başına gelen her kötülük, katlandığı her şey karşısında durmuş ona ben hala buradayım diyordu şimdi. Üstelik hayatında değer verdiği her şeyi lanetlercesine geçmişten çıkıp gelmişlerdi. Hiç yardım etmemeliydi Umut'a. Hayır dedi. Can'ın ifadesi karıştı. Neyin hayırıydı bu? Kolay kurtulacağımı sanmıyorum diye devam etti eti. Çok sakindi. Can'ın suratına yayılan tebessümün yerleşmesini bekledi. Can öne doğru yaklaştığında gözlerindeki af dilemeyi görmüştü ama artık af dilenmek istemiyordu. Geriye yaslanmasını izledi sakince. Eminim, biliyorum dedi. Can'ın kaşları çatıldı. Barış ilan edeceklerini sandığı düşmanı tarafından buluştukları kanlı köprünün üstünden atılmış gibi hissetti kendini. Sıkılı dişleri arasından Can'ı çatıdan atman için beni nasıl işlediğini bilse senin kendi yavrusunu öldürten bir cani olduğunu. Konuşamam sanıyorsun. Karşında blöf yapan biri var sanıyorsun dedi. Eti'nin ifadesiz suratında yanağının kenarındaki o incecik çizgi ve sağ gözünün kenarındaki o kasılma sanki sinir sistemine saldıran biyolojik bir silah gibi saldırdılar Can'ın aklına. Eti eğleniyordu. Karşımda sadece yalan söyleyen biri var dedi ama Can'ın söyleyecekleri henüz bitmemişti. Benden daha hastasın sen. Sen olmasan Can düşer miydi o çatıdan? Her bana gelişinde Can'ın sana saldırılarını, bana her anlatışında adım adım manipüle ettin beni. Senin suçun. Eti'nin yanağındaki o çizgi belirginleşti. Gözünün kenarındaki kasılma arttı. Gülümsedi. Doğru değil bu, biliyorsun. Manipülasyon senin ustalık alanın Umut. Ben sadece motivasyonda güçlüyüm. Ve evet, benim suçum hayatın elinden kurtarmaya kalktım seni. Hayatın vermesi gereken şansı ben verdim sana. Ve halime bak, buradayım. Her konuyu çekip çevirebilecek kapasitede bir manipülatörle laf dalaşındayım derken güldü. Can lafa girecekti ama eti izin vermedi. Sadece meraktan soruyorum. Çiçeği öldürmene kim izin verdi Umut? O zaman kim manipüle etmişti seni? Eti'ye haykıracağı milyonlarca kelimesi vardı ama çiçeğin anısı o kelimenin arasında her şeyi alt üst edercesine gezinmekteydi şimdi. Nefretle baktı Eti'ye. Can'da büyüyen öfkeyi gördü. Patlamasına izin vermeden ona yaklaştı ve tane tane. Ağzından çıkacak her kelimeye çok dikkat et Umut. Hayatın üfleyeceğim bir mum gibi. Benim kendi alevimle yaktığım ama maalesef kendini yangın sanan küçük, titrek bir pasta mumu dedi. Ve Can'ın suratına incecik üfledi. Öldürmek istedi onu Can. Boğazına yapışıp sıkmak, parmaklarıyla gözlerini oymak, dişleriyle şah damarını koparıp atmak. Bir hamlede indi arabadan. Denge merkezine doğru yürürken arkasına dönüp bakmamak için savaştı kendiyle. Hayatında en güvendiği, en ihtiyaç duyduğu kişinin ilk defa öldüğünü hissetti. Gözleri doldu Can'ın. Hissettiği şeyi hissetmemek için yumruklarını sıktı. Annesiyle sürekli kavga eden, her kavga sonrasında kendini iğrenç hisseden bir çocuğun annesine el kaldırmamasının ilk pişmanlığı gibiydi hissettiği pişmanlık. Geri dönülmez bir yere sokmuştu kendini ve Eti'yi. Onu ve onun varlığının getireceği tüm avantajları da kaybetmişti. Eti kafasını bir an geriye yaslayıp derin bir nefes aldı. Uzaklaşan Can'ın sıktığı yumruklarına baktı. Gözlerini kapadı. Hayat bir şans verse ve parçası olduğu bu yanlışlığı düzeltebilseydi keşke. Açtı gözlerini. Emniyet kemerini bağladı, arabayı çalıştırdı. Yan koltuğa bıraktığı torbayı aldı. Açıp içindeki kurutulmuş kırmızı bir gülün yapraklarına benzeyen incecik çilek dilimlerinden bir tanesini ağzına attı. Önce tatsız geldi. tatlı, ince bir plastik çiğnemek gibiydi. Bir tane daha attı, sonra bir avuç. Otoparktan çıkarken keyfi yerine geldi. Ne kadar üzgün ya da karmaşık olursak olalım, yerden keyif ve sağlık veren bir şeyin etkisi küçümsenemezdi. Otobana çıkmıştı ki camdan mesaj geldi. Birbirimizin canını yakmak istiyorsak emin olalım ki ikimiz de çok etkili olabiliriz. Sadece sen değilsin, ben de varım. Beni kontrol edebildiğin yanılgısından çıkmak zorundasın. Benden üstün değilsin. Benden daha iyi hiç değilsin. Senin izninle yapıldı ne yapıldıysa. Belki söylediğin için değil ama izin verdiğin için oldu olanlar. Ne dersen de bunu sen de biliyorsun. 17. bölüm. 2 ay sonra. 1. Göksel. Restorana girdiğinde bir gece önceden biriktirilen torbalar hazırdı. Torbaları alıp çıktı. Kendisine bakan kim varsa bakışa karşılık verdiği anda kafaların önlerine dönmesine alışıktı. İkinci restoran biraz aşağıdaydı. Garsonlardan biri torbalar elinde kapıda hazır bekliyordu. O torbaları da aldı. Bugünlük yeterli bu kadar. Kışıdan dönüp yoluna yürüdü. Her sabah geldiği arsaya vardı. Onu tanıyan tüm köpekler ve duvarın üstündeki birkaç kedi hemen ayaklandılar. Göksel torbalardaki artık yemekleri paylaştırarak önlerine döktü. Arsanın çeşitli yerlerine. Sonra birazını kedilerine yemesi için duvarın üstündeki alüminyum kaplının içine paylaştırdı. 39 köpek ve saymadığı kadar da kediyi besliyordu. Açlık, empati kurulabildiği tek duyguydu. Hepsi kısırlaştırılmış ve sokakta yaşayan hayvanları belediyeye şikayet eden o herifi herkesin gözü önünde iyice pataklamıştı. Nefret ediyordu insanlardan. Dünyanın sahibi sanıyorlardı kendilerini. Her yeri ele geçirdikleri yetmiyormuş gibi sokakta hayatta kalmaya çalışan hayvanlara bile katlanamıyorlardı. Lüks arabaların içinde giderken çarpıp geçiyorlar. Acı içinde bıraktıkları hayvana yardım için bile durmuyorlardı. Dünya iğrenç bir yerde yaşamak için. Aferin oğlum, aferin diyen çığlığı duyduğunda yukarı kaldırmadı kafasını. Şu garip teyze yine pencereden kendisine sesleniyordu. Bu kadın bir gün sussaydı. Bir de bunlar vardı. Kendi kıçlarını kaldırıp hiçbir bok yapmayıp habire alkış tutanlar. Yanlışı görüp sessiz kalan herkes gibi asıl bunlar yanlışı yapanlardan bile beterdi. Çağrı geldiğinde elindeki torbaları çöpe atıyordu. Cihazı çıkarıp baktı. Acil adliyeye çağrılıyordu. Yakındaki polislerin lokasyonlarını tespit edip onları olay yerine hemen yönlendirmek için çağrı cihazına yüklenmiş program Amerika'dan alınmıştı. İşe yarıyordu ama her seferinde Göksel kendini yakalanmış gibi hissediyordu. Adliye çevre yoluna bağlanan yolun sonundaydı. Oraya yürüyerek varması 10 dakikasını alırdı. Yaklaştığında binanın önüne yığılmış kalabalığı gördü. Gazeteciler falan. Olay büyük olmalıydı. Yine hısımlar birbirini vurmuştur diye düşünürken sosyal medyaya girdi. Hısımlar değildi vurulan. Bir savcı vurulmuştu. Bu da aslında olağan bir şeydi ama bu sefer savcıyı vuran bir terörist grubuydu. Savcının kafasına dayadığı tabancaya çekilen ilk fotoğraf ve tetiği çektikten sonra savcının kafasında çıkan kanla flulaşmış ikinci fotoğraf sosyal medyaya dağılmıştı. Adliyeye kadar sızmış, onca güvenliğe geçip silahla içeri girmeyi başarmışlardı. Bu imkansız diye düşündü Göksel ama sorgulamadı. Kalabalığı geçip binaya girdi. Kimliğini gösterip güvenlikten geçti. Çağrıda verilen kodun sahibini amire gidip tanıttı kendine. Ayrım sonu.